Merhaba sevgili YolTV izleyicileri. Bu hafta da İşlerin Yarını programıyla karşınızdayız. Bu hafta emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını konuşacağız. Yanımızda Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel programımızda konuğumuz. Öncelikle size de hoş geldiniz diyorum, programımıza konuk olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Evet Ali Hocam, nedir bu EYT? Aslında emeklilikte yaşa takılan olarak hep bildik ama bir taraftan bir sürede EYT diye de bir nasıl diyeyim, sloganlaştı.
Evet.
Herkesin sosyal medyasında adının bir son eki oldu ve de kalabalıklaştılar. Cumhurbaşkanı'nın da tabiriyle diyelim ki türediler. Nasıl oldu bu iş diye biz size soralım.
Kısa adı EYT olan emekli yaşa takılanları anlatmak gerekirse 8 Eylül 99 gününden önce işe girmiş, halen emekli olamamış kişileri kapsıyor. Hı. Sayıları bana göre bir 10 milyon vardır. Ama hemen yasa çıksa emekli olacakların sayısı 10 milyon değil tabii. 99'dan önce işe girenlerin sayısı 10 milyon civarındadır. Bunlardan bir kısmının gün sayısı eksiktir, emekli olamaz. Bir kısmının kadınsa 20, erkekse 25 yıl doldurmada sorunu vardır. Veya prim ödeme gün sayısında eksiklikler vardır. Emekli olamaz ama hemen emekli olacakların sayısı 500 bin kişi kadar vardır. EYT dediğimiz grup aslında köprüden geçerken at değiştirilen gruptur. Hı. 8 Eylül 99 gününe kadar kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl çalıştıklarında ve bu süre içinde 5000 gün ödediklerinde emekli olabiliyorlardı. Veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olmak kaydıyla 3600 günleri varsa emekli olabiliyorlardı. Fakat 99 günü bir yasa değişti. 8 Eylül 99 resmi gazete yayın tarihi. Dediler ki üçüncü bir şart daha geldi. 20 ve 25 yıl ve 5000 küsur günün yanında bir de belli bir yaşı doldurmak gerekiyor dediler. Bu anlamda çalışanların büyük kısmının emekliliği 5 ila 15 yıl arasında ötelenmiş oldu. Hı hı. Bu kişiler işe girmek isteseler yaşlısın diyorlar. Emekli olmak istiyorum dediğinde gençsin diyorlar. Yani iki arada bir derede kalan bu kesim. Bu yasanın çıkışı da çok ilginçtir. Yasa IMF'in talimatıyla çıkarılmış bir yasadır. Hı hı. Biliyorsunuz ülkemizde 17 Ağustos 99'da büyük bir deprem geçirdi.
Evet.
Bu deprem sonrasında Ankara hükümeti Kocaeli'ye ve Gölcük'e yollar, viyadükler yıkıldığı için bir hafta sonra gelebildi. Ancak aynı Ankara hükümeti depremden 4 gün sonra millet yaralıyken, binlerce ölü varken, binlerce yaralı varken, basın ve millet depremle uğraşırken 21 Ağustos 99 günü meclisi topladılar. Gece gündüz 4 gün çalıştılar. 25 Ağustos 99 günü bu yasayı çıkardılar.
Bu kadar hızlı.
Evet, bu kadar hızlı. Ve yasa resmi gazetede 8 Eylül 99 günü yayınlandı. Normal şartlarda bu yasanın meclisten geçme şansı yok idi. Yani deprem olmasaydı bu millet bu yasayı çıkartmazdı. Ama deprem yaralarıyla uğraşırken, ölüleriyle uğraşırken bir nevi Ankara hükümeti bu kişileri vurdu diyebiliriz. Şimdi bu kişiler örgütlendiler. Evet, gerçekten iyi örgütlendiler. Mesela Mustafa Kemal'de toplandık Beşiktaş'ta. Bana göre 25 bin kişi vardı. Hı-hı. Dün İzmir'de toplandılar. Hı-hı. Yine 25 bin kişi vardı.
Evet, salona sığılmadı.
Evet.
Dışarıya ekranlar kuruldu.
Aynen öyle. Çünkü salon fuaye doluydu. Merdivenler doluydu. Bahçe, ön bahçe, arka bahçe hepsi doluydu. Hı-hı. Dışarıya ekran koymak zorunda kaldılar. Bu kişilerin artık bilinçlendiğini, demokratik bir ülkedeysek halkın taleplerinin meclis tarafından karşılanması gerekir. Hı hı. Çünkü meclistekiler bizim milletvekillerimiz. Yani milletin vekilleri.
Peki bu aşamada nerede emeklilikte yaşa takılanlar?
Biliyorsun bu konuda bazı partiler söz vermişlerdi EYT'ye, hı hı, çıkacak diye. Ama maalesef meclise gelince mecliste vaat ettikleri şekilde davranmadılar. Ya, hı hı, olumsuz oy verdiler ya da çekimsel kalarak EYT'lilerin meclisten çıkacak olan yasayı, bekledikleri yasayı çıkarmadılar. Veya çıkarılmamasına göz yumdular diyelim. Siyaset bir tercihtir canım. Ülkenin bir milli geliri var. Yani tüm ülkenin ürettiği, hı, bir şey. Bu milli gelirin hangi gruplar arasında dağıtılacağına, yüzde kaç dağıtılacağına karar verir. İkincisi de yaklaşık 900 milyar TL'ye bulan bir bütçemiz var. Bu bütçenin toplumun hangi, hı, gruplarına, sınıflarına, emekçiye mi, emekliye mi, sanayiciye mi, sermayeye mi, rantiyeye mi dağıtılacağına karar verir. Bu anlamda siyaset vatan millet Sakarya değildir. Hı hı. Siyaset paradır. Para için yapılır ve parayı dağıtmak için yapılır. EYT'liler de gerek bütçeden gerek milli giden kendisinden çalınan haklarını geri istiyor. Hı hı. Yani ilave bir şey istemiyor. Diyor ki benim 99 yılında çaldığınız haklarımı geri verin diyor. Hı hı. Haklılar mı? Evet haklılar. Bu anlamda EYT'lileri ben yıllardır destekliyorum. Hı hı. Desteklemeye de devam edeceğim. Hı hı. Onların bu haklarını en azından şu 31 Mart seçimlerinden önce meclisten geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü ondan sonra olağan koşullarda 4 yıl bir daha seçim yok. Hı-hı. Seçim yoksa milletin sözü dinlenmez. Milletin isteklerine bakılmaz.
Evet, maalesef o noktaya getirdiler.
Evet, evet.
Peki şimdi yani bu kadar sayıda emeklilikte yaşa takılanlar var. Peki bunu mesela şöyle bir durum var. Türkiye'de emeklilerin yaşam koşulları da bir düzey ortada. Yani zam oranları bile enflasyonun çok altında kaldı. Fakat şimdi şöyle bir şey aslında... hani biraz benim yaşım da şeye el veriyor. Bir dönem ya biraz daha gencim, biraz daha çalışayım, sonra emekli olayım diye bir görüş vardı. Fakat bugün artık olay ya emekli olmak istiyoruz'a dönmüş durumda. Bunun sebebi ne? Bu nereden geliyor?
Şimdi dünyada 9 tane sosyal sigorta çeşidi vardır. İşte emeklilik, yaşlılık, malullük, ölüm gibi, iş kazası sigortası gibi. 8 tanesi bizim ülkemizde var. 9.sü olan aile yardımı sigortası bizim ülkemizde yok. Hı. Mesela şimdi senle biz Almanya'da yaşıyor olsaydık en kötü ihtimal kira yardımı, çocuk yardımı, gıda yardımı gibi yardımlarla 1300 euroya yakın bir gelirimiz olacak. Hiç işimiz yok bak. Hı. Hiç işimiz yok. Aylık 1300 euroya yakın sosyal yardım alma hakkımız olacaktı. 1300 euro Türkiye şartları içinde büyük para sayılabilir. Ama Avrupa için ancak geçimini temin edebilirsin. Yani en temel ihtiyaçlarını giderirsin. Ama aç kalmasın. Bizim ülkemizde aile yardımı sigortası olmadığı için emekli maaşlarını bir nevi aile yardımı sigortası gibi görüyorlar. Diyorlar ki evet emekli maaşım geldi 1000 lira, 1500 lira, 800 lira, 2000 lira neyse artık. En azından her ay bunun geleceğini biliyorum. Ama yine çalışmaya devam edecek. Çünkü alınan emekli maaşlarıyla geçimini sürdürme şansı olmayan büyük bir kesim var. Bu kesim emekli maaşlarını garanti olarak görüyor. En azından elektriğimi öderim, suyumu öderim, varsa kiramı öderim. Neyse artık onlar. Temel ihtiyaçlarını gidermeyi, sonrasında da yine emekli maaşları yetmeyeceği için çalışmayı düşünüyorlar ve çalışıyorlar zaten. Ha büyük kısmı kayıt dışı çalışıyor. Az bir kısmı kayıt içinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışıyor. Ama emekli maaşları ülkemizde aile yardımı sigortası gibi görülmeye başlandığı için emekli olmak istiyorlar. Yani yine çalışmalardan çekilmeyecekler. Ha iyi bir emekli maaşı varsa ki emekli maaşı dediğimiz olay basitçe söylüyorum. Ne kağı ekmek o kağı köfte işidir. Zamanında ne kadar çok prim yatırıldıysa kazanç olarak. Evet. Yüzse yatırıldıysa bu da iyi bir maaşınız olur. Ama hep asgari ücretle çalışmışsanız ki parantez açıyorum. Ülkedeki çalışanların sosyal güvenlik kurumu kayıtlarına göre %43'ü asgari ücretten. %90'a yakın da asgari ücrete yakın. Evet. Yani o da asgari ücret sayılır aslında.
Disk'in öyle bir aslında güzel bir araştırması var. Asgari ücret komşuluğu diyor ve evet, çok yüksek oranlar.
%10'luk kesim de evet iyi bir prim ödüyor. Adına kazanç ödeniyor. Onlar iyi bir emekli maaşı alabilirler. 5000 lira 6000 lira emekli maaşı alan var ülkede bu arada SSK'lı olup da. Ama ömür boyunca hep tavandan prim ödenmiş. Hep yüksekten prim ödenmiş. Ama genel kesim bugün emekli olsa alacak para 800 ile 1000 veya bilemediğim 1500 lira civarında bir emekli maaşıdır. Bununla geçinme şansı yok şuna yok. Biliyorsunuz koca koca adamlar toplanıyor. Her yıl asgari ücreti belli ediyorlar. 5 işveren temsilcisi, 5 iş temsilcisi, 5 hükümet temsilcisi diyor ki bir kişinin ölmeden yaşayabileceği rakam 2558 TL dediler şimdi işte. 2019 yılı için dediler ki bir kişi ölmeden yaşayabilmesi için aylık gelirinin 2558 TL olması gerekir dediler. Sonra devlet ondan %15 sigorta primi, %15 vergi aldı. Üzerine de gelir vergisi iadesi gibi düşüneceğimiz agi koyup 2020 lira dedi. Yani o toplantıdan çıkan karara devlet bile inanmadı. Bakın yani 2020'ye düşürdü. Bu anlamda bir kişinin ölmeden yaşayacağı rakam 2558 TL ise en düşük emekli maaşı da o olmalı. Yani insana 800 lira verdiğinde geçinemeyeceğini biliyorsun artık sen. Sen diyorsun 2558 TL'den az gelir olan bir kişi ölür diyorsun.
Emekli sonra, olduktan sonra masrafı düşmüş olmuyor.
Evet aynen. Sen ona 800 lira 1000 lira para veriyorsun. Yani bu ya, zaten her neresinden tutarsanız tutun yamalı borça gibi kopuyor zaten. Yani kurallar konulan kurallarla uygulama arasında taban tabana zıt diyebileceğimiz eşyanın tabiatına aykırı diyebileceğimiz olaylar yaşıyoruz. Bu anlamda emekli yaşta kalanlar bu anında bilinçlenmeye başladılar. Hı. Görmeye başladılar. Ve kendilerinden alınan, ellerinden alınan hakkı geri istiyorlar. Hı hı. Ha onlar geri istiyor. Diğerleri çok mu iyi? Mesela bugün benim işe girecek çocuğum, torunum 1 Mayıs 2008'den sonra girmişse 65 yaşında emekli olacak.
Evet. Mezarda emeklilik tam bu olsa gerek bir tarafıyla.
Şimdi onunla ilgili bir küçük hatıram var. 2006 veya 2007 yılıydı. Zamanın Çalışma Bakanlığı'na danışmanlık yapıyordum. Bakan da Bursa milletvekiliydi. Bursa'da miting yapıyorlar. Çıktı dedi ki ekrana, miting meydanına. Ey Bursalılar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklarını sıfıra kadar indireceğiz dedi. Halk şakır şakır alkışlıyordu. Aslında üç şey diyordu. Emeklilik yaşını 65 yaptık, mezarda emekli olacaksınız. Emekli maaşının hesaplama şeklini değiştirdik, açlık maaşı alacaksınız. Üç, sağlığı da paralı yaptık diyordu aslında. Şimdi bizim halkımızın anlamadığı bir şey var. Sosyal Güvenlik Kurumu açık veriyor, zarar ediyor. Bu kötü bir şey diye algılıyorlar. Kötü bir şey değil. Bu sermaye için kötü. Ama halk için iyi bir şey. Sosyal Güvenlik Kurumu ne kadar çok açık veriyorsa senin cebine o kadar çok maaş girer. Şimdi buraya gelenler oluyor Can. Diyorlar ki bana 800 lira maaş bandı, bir hata var diyor. İlk sorum şu. Sosyal Güvenlik Kurumu açık versin mi? Vermesin. Adam maaşını bozma diyorum. Açık versin diyorsan diyorum senin maaşın 2300 lira olacaktı. Evet. Çünkü 2008 reformuyla, reform diye deform aslında emekli maaşın formülünü değiştirdiler. Resmi formülü. Mesela 2008 reformu olmamış olsaydı bugün en düşük SSK maaşı 2350 TL olacaktı. 2350 en düşük SSK maaşı. Bak asgari ücretten çok.
Evet.
Çok. O zaman öyleydi zaten. Ama 2008 reformu yapıldı, formül değiştirildi. Şu anda 800 lira alanlar var. 700 lira alanlar var. 900 lira alanlar var. 1000 lira alanlar var.
Tabii yani şu anda böyle.
2300'den çok düşük emekli maaşı alıyoruz. Sebep Sosyal Güvenlik Kurumu açık vermesin diyemiş. Tamam mı? Açık vermesin ne yaptı? Ya Sosyal Güvenlik Kurumu işverenlerden prim geliri var. Emeklilerde maaş ödemesi var. Sağlığı kenara koyalım. Ya prim gelirlerini artıracaksın ki açık kapansın ya da emekli maaşlarını düşüreceksin ki açık kapansın.
Evet,
biz prim gelirlerini artırmadık. Hatta üstüne onlara %25'lik prim iadesi yaptık. Dedik ki primlerini düzenliyorsan bundan sonra 100 lira değerine 75 lira ver dedik. Madem açık veriyordu niye indirim yaptık? Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşlarının formülünü değiştirdiğimiz için kurum açık vermiyor. Sosyal Güvenlik Kurumları bir ülkenin sosyal devlet olup olmadığının birinci göstergesidir. Önce o ülkenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bakarız. Ne kadar açık veriyor diye. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu her ay emekli maaşı, dul maaşı, yetim maaşı, mağlulluk maaşı dağıtarak gelir dağılımını düzenler.
Bu aslında da verginin o zamana kadar toplanmış ve aslında insanların 25 yıl boyunca ürettiği o diyelim değerin geri ne dağıtılması.
Evet, aynen, aslında. Aynen. Evet. Benim primlerim bunlar. Biz AB'ye girmeye çalıştık ya bir ara, şu anda yok da. AB ortalaması %16. Yani AB'de Sosyal Güvenlik Kurumu milli geliri, gayri safi milli hasılanın %16'sı kadar açık veriyor. Bu İtalya gibi aşağı ülkelerde %11'e kadar düşüyor. Kuzey ülkelerinde İsveç, Norveç'te %19'a kadar çıkıyor. Ortalaması %16. Bizimki %1 bile değil. Bizim kurumumuz %1 bile açık vermiyor. Bak bir örnek daha vereyim. Yine zamanın bakanı 2015 yılında dedi ki biz 2008 yılında sosyal güvenlik reformu yaptık. Bu sebeple 2015 yılında 90 milyar tasarruf ettik dedi. Ertesi gün benim köşemde, şimdi yazdırmıyorlar ama köşemde şuydu. Bakan açıkladı, emekliden 90 milyar çaldık.
Tam aslında tütü karşılığı bu.
Bu yani sosyal güvenlik kurumu o reformla 90 milyar tasarruf ettiyse emeklilik 90 milyar TL'den oldu. Bu kadar basit.
Evet yani çok mantıklı.
Ama ertesi gün konuşamadılar bir de artık. Yani o şu anlamını şöyle bir şey var. Bizim insanımız çok okumayı sevmediği için her söylenen sözün arka plandaki ne anlama geldiğini çok farkında olmuyor veya geç farkında oluyor. Bununla ilgili sanırım Metin Akpınar'ın güzel bir anekdotu var. Diyor ki kırmızı ışıkta beklerken diyor yeşili geçti, yandığı halde bunu 15-20 saniye sonra algılayanlar var diyor. İki tür beslenme çeşidi vardır diyor. Biri karbonhidrat odaklı, yani ekmek, makarna odaklı beslenme. Diğeri de proteinli beslenme. Bu ekmek ve makarna odaklı beslenenler o kırmızı ışığın yeşile döndüğünü 10 veya 15 saniye sonra algılarlar diyor. Protein odaklı olanlar ise anında algılarlar diyor. İşte bunun gibi bizim de ülkemizde bir siyasi veya bir bilge bir şey söylediğinde onun gerçek manasını bulmaları biraz zaman alıyor. Ama ben yavaş yavaş algılıklı düşünüyorum. Niye diyorum? 2009 yılında EYT ile beraber yola çıktık biz. Hı hı. 2009 yılında onu sosyal medyada örgütlemeye çalıştım falan. Şimdi 2019'dayız. 10 yıl sonra evet gerçekten toplanmaya başladılar. Bak hı hı. ilk toplantımız biz 2009 veya 2010 yılıydı. Hı hı. Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde yapacaktık. Gittim pankartlar hazırlattım. Hı hı. Oraya gidip açacağız. Hakkımızı istiyor diyeceğiz. 13 kişi geldi. Pankartları açmaya utandım.
Yola çıktığımızda bir sandal dolusu insanlık gibi bir durum
aslında. Evet, aynen öyle. Ama telefon eden sayısı binlerdi. Hı. Abi kaç kişi geldi? Çok kalabalık mıydı? He, çok kalabalıktı. Yani onun gibi bir şey bu. Yani insanlar istiyor ki birileri senin için koşsunlar. Hı
hı. Gerekirse gerek
hak alsınlar. O da sen bedavadan kap istiyor, tamam mı? Bak, gelen 13 kişiydi. Arayan binlerdi. Bak, arayan binlerdi. Hı. Kaç kişi geldiler diye.
Ama o dönemlerde şeydi aslında bir konuydu. Ben mesela şunları o dönem için söyleyebilirim. İşte televizyonlarda olsun programlarında sürekli işte sosyal güvenlik konularının konuşulduğu, işte telefonla sorular soruldu ve aslında bu aşamada belki de ilk bu ya bu nasıl olacak diye sorulduğu zamanlardı.
Evet.
Yani çok fazla soranı da vardı yani şeyin dışında hani diyeyim sizdeki. O sizdeki bilgi hı hı. Ama bunun televizyona yansıyan kısmı da çok fazlaydı.
Evet, hı hı. Haklısın. Sonra ikinci toplamımızı Galatasaray Lisesi'nde yaptık, İstiklal'de hı hı. yaptık. 150-200 kişi vardı. İşte geçen Mustafa Kemal'de yaptık 2018 sonlarında. Hı hı. Aralık sanırım.
Evet, Aralık.
20-25 bin kişi vardı. Evet. Bak dün İzmir'de vardı, yine 20-25 bin kişi vardı. Yani artık EYT bunu gerçekten hak ettiğini, hı hı. gerçekten ellerinden bir hakkın alındığını hı hı. ve bu hakkı da kendileri olmadıkça verilmeyeceğini anladılar. Hı hı. Kural şu, hak verilmez alınır.
Evet. Evet ve aynı zamanda şimdi onlar doğal mitinglere de dönüşmüş durumda evet. bir taraftan. Yani ben hani şeylere de bakıyorum, işte sosyal medyadan da takip ediyorum. Konu birazcık şöyle gidiyor, biz şimdi siyasi değiliz
evet.
ki... Değiller her yani emeklilikte yaşa takılanlar yani böyle bir geniş topluluk pek çok siyasi partiye oy vereni var, vermeyeni var, farklı fikirleri olanlar var ama hepsi bir salonda toplanıyor.
Mağduriyet tek.
Evet mağduriyet sorun tek muhatapları ortada konu bundan sonra ne yapmak gerektiğine kalıyor. Bir de aynı zamanda şöyle bir şey de görülüyor mesela mevcut fabrikalarda çalışanlar da aslında bu konu şimdi mesela sendikalarda. Anladığım kadarıyla konuyu fark etmiş durumda
evet,
mı?
Evet,
hatta Birleşik Metal'in hı hı. sanırım Gebze'de bir toplantısı yine olmuştu.
Evet.
Dün İzmir'de örneğin Soma işçileri, Soma'da çalışan maden işçileri baretleriyle gitmişler. Hani böyle bir kesime de hitap ediyor. Sendikaların durumları acaba ne peki burada?
Evet, bahsettiğiniz Birleşik Metal iş diske bağlı. Gebze'de böyle bir toplantı düzenledi. Hı hı. Beni de konuşmacı olarak çağırdılar. Şimdi 3 Şubat'ta yine diske bağlı bir sendika sanırım maden iş olabilir hı hı. veya gaz işçileri olabilir. Hı hı. İsmini unuttum şimdi. 3 Şubat'ta Lüleburgaz'da toplanacaklar. Hı hı. Sendikalarda özellikle disk bu konuda olayı anladı. Hı hı. 10 yıl geç olsa da anladılar. Ve onlar da onların üyeleri de EYT'li. Hı hı. Ha, Türk İş'in üyeleri de EYT'li var. Ama onların daha bir sesi yok şu anda. Hı hı. Ama bu sendikaların da bu işe sahip çıkıyor olması ama sendikayı öne çıkarmayarak olmuş olması da önemli. Çünkü bu bir siyasi hareket değil. Hı hı. Bunların her ifade ettiğin her partiden insan var orada. Hı hı. Ama mağduriyet aynı. Diske bağlı olan da, Türk İş'e bağlı olan da, Hak İş'e bağlı olan işçilerin de EYT'li. Hı hı. Burada tek önem verdiğim şey bir siyasi gruba bağlı değiliz. İki, herhangi bir sendikaya da bağlı değiliz. Yani biz mağdur olan bir kesimiz, bu mağduriyetimizi siyasallaşmadan elde etmek istiyoruz. Çünkü siyasallaştığımız zaman etiket, yafta vuran çok olur. Ama biz öyle bir şey istemiyoruz EYT olarak. Bunu zaten EYT Derneği'nin başkanı Gönül Hanım da çok güzel vurguluyor. O da her konuşmasında biz siyasi partiye angaja değiliz, bir sendikaya angaja değiliz ama hepsinin desteğini istiyoruz. Her siyasi partinin desteğini istiyoruz. Her sendikanın desteğini istiyoruz. Her kurum ve kuruluşun desteğini istiyoruz. Bizim mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Anında konuşuyorlar. O doğru bir yaklaşım.
O zaman şimdi kısa bir ara vereceğiz. Devamında da bundan sonraki süreçte ne olacağını konuşmak isterim. Evet sevgili izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Merhaba sevgili izleyicilerimiz, ikinci bölümümüzde devam ediyoruz. EYT'nin aslında nereden geldiğini, emeklilikte yaşa takılanların en temel sorunlarını konuşuyor olduk ve konuşmaya şimdi devam ediyoruz. Ali Hocam, size şunu sormak istiyorum. Şimdi bundan sonraki süreçte peki nasıl çözülecek? Çünkü bir tarafıyla da örneğin şimdi hükümet bunun çok büyük paralara mal olacağını, bir tarafıyla iş gücü kaybı olacağı gibi argümanlarla bunun işte ne kadar imkansız olduğunu savunmaya devam ediyor. Hı hı. Peki bundan sonraki süreçte ne bekliyor emeklilikte yaşa takılanları?
Şimdi Can, eğer demokratik bir ülkede yaşıyorsak milletin istek ve arzusu mecliste karşılık bulması gerekir. Hı hı. Çünkü biz millet olarak vekilleri seçiyoruz. Bizim isteklerimizi gidin mecliste temsil edin ve yasalaştırın diyoruz. Ama şöyle bir hatamız var. Mesela ülkemizde yaklaşık 25 milyon çalışan var. Eşleri, çocukları desek. Ülkenin %80'i emekçi, emekli veya çiftçi. %20'lik kısmında sermaye, esnaf diyelim işte diyelim. Ama mecliste baktığımızda bu kesimler %80 oranında temsil edilmiyorlar. Milletin değil, liderin vekili oluyorlar. Çünkü milletvekillerini liderler belirliyor, seçmen partiye oy veriyor. Böyle olunca milletvekiliyle milletin arasına parti veya lider girmiş oluyor.
Parti de aslında kendine biat edecek olanı belirliyor. Evet. Geri kalan boş.
Aynen öyle Can şimdi. O yüzden vekil milletin vekili değil, liderin vekili. Lider ne isterse ona göre el kaldırıyor veya isteklerini yerine getiriyor. Çünkü biliyor ki eğer tersini yaparsa bir sonraki seçimde listede adı olmayacak. O yüzden bizim öncelikle siyasi partiler yasasımızı değiştirmemiz gerekiyor. Siyasi partiler yasasını değiştirmek de yine meclisin elinde. Yani bir açmazdayız.
Evet, bir çıkmazı girilmiş durumda.
Evet, açmazdayız. Neden diyorum? Eskiden milletvekillerini millet seçerdi. Meclise gönderirdi, git bizi temsil et diye. Haklarımızı koru diye. Şimdi öyle olmadığı için meclisten çıkması gerekir. Ama bunun için de liderlerin ikna edilmesi gerekir. Yani biz liderler demokrasisiyle yaşıyoruz şu anda. 3-5 parti var. Başlarında bir lider var. Milletvekilleri de onlar ne derse onu yapıyorlar.
Evet.
O yüzden liderlerin ikna edilmesi gerekir. Liderlerin ikna edilmesi de işte bu EYT'lerin yaptığı gibi, İzmir'deki gibi, İstanbul'daki gibi Ankara'da büyük bir toplantı düzenlerlerse, türevi olmadıklarını gösterirlerse biz zaten vardık. Ama bu kadar birlik değildik. Evden idare ediyorduk. Ama şimdi biz artık sahaya indik ve bu hakkımızı istiyoruz derlerse ben bu yasanın 31 Mart'a kadar yani yerel seçimlere kadar çıkarılacağını düşünüyorum. Ha derlerse ki bizi seçin, Mart'tan sonra çıkaralım derlerse bu doğru bir yaklaşım değil. Ardında 4 yıl bir daha seçim yok. Yani çıkarmazlar yani.
Aslında bu anlamıyla da bir tür bir tür aldatıldılar. Yani evet. Şununla son seçimlerde aslında bütün seçim beyannamelerinde emeklilikte yaşa takılanlar var idi.
Bir vaat vardı.
Ama gelinen noktada işte son bunun konuyla ilgili yapılan oylamada bir araştırma önergesinin tamam kabul edildi ama akabinde yine işte MHP'nin oylarıyla çekimser oy vermesiyle aslında tekrar bir başa saran bir süreç oldu.
İşte ona göre düşünecekler. Çünkü partiler onlardan oy bekliyorlar. EYT de bu yasanın çıkmasını bekliyor. Benim yasamı hangi parti çıkaracaksa o parti benim partim. Bak yine sağcı, solcu, şu parti demiyorum. EYT'linin mağduriyetini kim giderecekse, gidermek istiyorsa evet oyum onundur. Peki, ama gidermek istemeyen varsa oyum onun değildir.
Peki şimdi şöyle bir durumu soracağım. Şimdi bu durumda muhalefet bunu vaat etmek zorunda. Yani mevcut meclis yapısı sizin de anlattığınız sebeplerle bunu şu anda geçirebilir durumda değil. En azından hani mevcut ekonomik krizin de aslında bir göstergesi olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir tarafıyla gerçekten bir hani dönen parada bir sorun var. Bu paranın olmaması değil, dönmesi gereken yerleri döndükten sonra geri kalan hani bu diyeyim, halka kalmamasını aslında konuşuyoruz. Fakat muhalefet bunu vaat etmek zorunda. Peki EYT'liler de bu vaatleri aslında biraz karınları tok demiş oluyoruz. Bunu nasıl yapacak? Muhalefet bu konuda ne yapabilir?
Muhalefet vaat edecek ki iktidar yapsın. Çünkü biliyorsunuz mesela emeklilere birer maaş ikram edemeseydi Cumhuriyet Halk Partisi, şu anda her kurban ve her Ramazan ayında emeklilere biner lira ikramiye ödenir miydi? Ödenmezdi. 24 milyar lira maliyeti var. Bak, 24 milyar maliyeti göze alarak CHP'nin vaadinin bir başka versiyonunu iktidar yasalaştırdı. Muhalefet vaat ederse, o muhalefetin vaadine göre oylar da muhalefete akıyorsa, iktidar o akan oyları geri almak için muhalefetin vaadini, aynısını veya değişik çeşidini yasalaştırır, uygulamaya koyar. Demokrasinin şeyi bu. Muhalefet vaat edecek, iktidar yapabilirse yapacak, yapamazsa oy kaybedecek.
Bu durumda, peki bu durumda muhalefetin çalışmalarını nasıl buluyor? Yani bunu aslında siz ya da sizin de diyelim ki bu toplantılarda gördüğünüz şey nedir yani?
Şimdi
EYT'liler muhalefeti nasıl görüyor bu anlamda?
EYT'liler muhalefeti şöyle, muhalefet EYT'liler destekliyor. Toplantılarına da geliyor. Ama bir dedik ya, bu hareketi bir partiye mal etmek, bir sendikaya mal etmek gibi düşüncemiz yok bizim. Biz bütün partilerle beraberiz. Her görüşten insanımız var ama EYT gibi bir derdimiz var. Yani bir mağduriyetimiz var. O sebeple oraya gelen partililerin de bizi desteklemesini seviyoruz, istiyoruz. Ama
çözüm noktası orada sonuçta bir taraftan.
Tabii bir partiye de mal olmak istemiyoruz. Anladın mı? Biz oraya AK Parti'den insanların da gelmesini istiyoruz. Yetkililer yapmadım söyleyeyim. Yoksa EYT'nin içinde AK Partili de var, CHP'li de var, MHP'li de var, HDP'li de var. Hepsi var.
Hiç gelen oldu mu? Yani sizin takip ettiğiniz kadar.
Yani ben isim vermiyorum ama bir partiden, birkaç partiden gelenler var. Yani geliyorlar, toplantılarını izliyorlar, dinliyorlar. Hatta baştan sona dinliyorlar.
İktidar kanadından.
İktidar kanadından daha görmedim.
Daha görmedim.
Evet. Yani o muhalefetten gelen var. Hemen hemen her partiden gelen var. Ve desteklediklerini ifade ediyorlar ama onlara bir konuşma hakkı, söz hakkı vermiyoruz. Çünkü orası bir siyasi partinin arka bahçesi değil.
Ayrıca onlar açısından da oturup dinledikleri ve olayı anladıkları, belki anlamadılarsa şimdiye kadar sansiyonluk süreçte de ne yapılacağını belki daha mantıklı karar verebilecekleri bir imkan yaratıyor.
Evet.
Peki ama işte yine de Türkiye'de bu anlamıyla hani siz de dediniz ilk bölümde, yani hakkı verilmez alınır. EYT'liler de bunu fark etmiş durumda. Peki bu toplantılarda çıkan kararlar ne aşamada? Yani bu nereye evrilecek? Şunu sormuş oluyorum aslında. Sadece sorunlarımız var deyip dağılınan bir toplantılar dizisi mi? Yoksa bu bir artık orada kararların alındığı, yani bilemiyorum, Ankara'da büyük bir toplantı dediniz mesela. Bunun konuşulduğu, konuşulabildiği bir yer mi? Bu nasıl ilerliyor
şimdi
şu anda?
Gelen kalabalıkların sayısı çok olduğu için herkese söz hakkı verdiğinizde her kafadan bir ses çıkar. Bu oraya gelenlerin bazılarını sevindireceği gibi bazılarını üzebilir. O yüzden genelde dernek başkanımız Gönül Hanım konuşur. Veya sosyal etkinlikler dediğimiz müzikal dinletiler, tiyatro gösterileri yapılır. Sonra ben ve benim gibi sosyal güvenlik uzmanları bir veya birkaç kişi teknokrat olarak olayı anlatırız. Sonra da bir sonraki toplantıda da buluşmak üzere ayrılırız. Çünkü bizim karar alma merci değiliz, biz toplanma merciyiz. Toplanıp haklarımızı istiyoruz diyen merciyiz. O yüzden biz hak arama yolunda olan, bu yolda bir araya gelen ve bilinçlenmek için gelen bireyleriz. Tabi bu arada onları ben ve konuşmacılar bilmedikleri veya yanlış bildikleri konularda bilinçlendiriyoruz. Neyin, hangi kelimenin ne anlama geldiğini, bir şey söylediğinde onun arka planının ne anlama geldiğini ve bunlar da artık bilinçleme boyutunu aşmış durumda. Onlar da biliyorlar artık her şeyi. Çok şey biliyorlar. Yani hangi bir siyasi veya bir teknokrat neyi söylüyorsa arka plan nedir? Onu biliyorlar artık. Yani bütçede para yok dediklerinde size para yok demek o. Bütçede para yok değil, size para yok.
Ya da az önce bahsettiğiniz aslında sosyal güvenlik de kar ettik demenin
ne kadar kötü bir şey oldu.
Halkın cebinden çalınan olduğu olduğunu söylediniz.
Emekliden çalınan, duldan hı-hı çalınan, yetimden çalınan paradır. O Sosyal Güvenlik Kurumu hı-hı açık vermiyor. Veyahut da açıklarımız azaldı demek, ben hı-hı emekliden para çaldım demek. Hı-hı. O anlamda onu biliyorlar artık. Hı-hı. Bilinçlendiler yani. Bu tabii bilinçlendikçe daha çok geliyorlar. Bu arada bir arada olmanın güzelliğini de gördüler. Aynı dertten olan 25 bin kişi geldi sonra. Aynı dert. Hepsinin derdi aynı. EYT olmak. Omuz omuza vermenin gücünü hı-hı anladılar.
Tek başına olmadıklarını görüyorlar.
Evet. Aynen onu görüyorlar. Hı-hı. Dert, sadece kendi derdin olmadığını görüyor. Bir de şöyle görüyor. Acaba bu gelirim gerçekten hakkım mı değil mi? İstesem mi istemesem mi gibi algıyı da ortadan kaldırdılar. Bu benim hakkım dediler artık. Hı-hı. Bu benim hakkım. Benden çalınan bir hak bu. O hı-hı benden çalınan hakkı geri alacağım. Hı-hı. Cesaretini elde ettiler.
Evet. Peki şimdi burada şöyle de bir durum var. Yani aslında Türkiye'de emeklilik kısmı da sorunlu. Yani bu anlamıyla zaten geç emekli olunuyor. Hani mevcut durumda hani diyelim normal bir yaşta emekli olunsa da aslında çalışılmaya devam ediliyor. Ama yani insanlar kendi istedikleri işi biraz daha rahat yapma imkanı buluyorlar. Fakat eninde sonunda emeklilikteki bir yani emekli olan insanın yaşam standartları da kalitesiz olmaya devam ediyor. Yani evet, bu nedir? İşte aslında mezarlıkta emeklilik diye belki anılan zaten belli bir yaştan sonra artık insanlar sadece işte hastanelerin kapısını aşındırmaya başlıyorlar. Halbuki normal bir yaşta olup işte ne bileyim yani gezme imkanı bulmak, belki biraz daha sosyal yaşantı, sosyal bakımdan kendini gerçekleştirme imkanı bulmak gibi bazı şartları karşılamayan bir emeklilik yasamız. Yani hmm emekliliğin sosyal haklarındaki azlıklar mevcut. EYT'liler bununla ilgili bir şeyi de önlerine koyuyor mu? Yani bu da bir sorun mu?
Evet.
Yani sonuçta onlar emeklilik istiyor ve fakat emeklilik de bir sorun. Yani emekliliğin kendisi de bir sorun.
Evet. Bu toplantılarda bunu konuşuyoruz. Birinci amacımız EYT'nin çıkması diyorlar. Yasanın çıkması. İkinci amacımız gerek 2000 yılında gerek 2008 yılında değiştirilen yasalarla abo, aylık bağlama oranının düşürülmesidir diyorlar. Yani bu EYT'nin çıkmasıyla bitmeyecek. İkinci sırada aboların değiştirilmesi. Yani emekli aylığı formülünün değişikliğinin geri alınmasını istiyorlar ki yaşanabilir bir emekli aylığına kavuşalım. Önce emekli olalım. Sonra bize düşük emekli maaşı bağlansa bile onu yükseltmek için yeniden toplanacağız. Yani bu bir can şöyle bir şey var. Milli gelirin emekliye payı ne olmalı? Diyelim birileri %5 olmalı diyebilir. Biz %10 olsun, 20 olsun diye uğraşıyoruz. Yani milli gelirden emeklinin aldığı payın artması için çabalayacağız. Şimdilik EYT çıkarsa bu anlama geliyor. Emekliye daha çok pay vermiş olacağız. EYT'den sonra aylık bağlama oranlarının değiştirilmesi konusunda da mücadeleye devam edeceklerini biliyorlar. Bilinçlendiler. Onu istiyorlar. Yani. İkinci sırada var. Üçüncüsünde çocuklarımızın emekliliği var. Onlar 65'te emekli olmasını istiyoruz biz.
Tabii böyle de bir durum var aslında.
Bitmeyecek yani. Biz bilinçli bir toplum olmaya başladılar. Bir tek EYT'nin çıkması değil artık yani. Bir şunu biliyorlar. Biz bir sınıfız. Emekçi sınıfıyız. Emekçi sınıfının milli gelirden aldığı payı artırmak için mücadelemizi devam ettireceğiz. Sözü de var onlarda.
Ve aslında yapabiliriz. De mümkün. Peki şu yani ben hani bir taraftan bu EYT konusu hep şeyden merak edildiği için. Şimdi bir sendikal bir hareket değil. Yani tabii aslında tartışmalıdır. Yani sendikal bir hareket özellikleri taşımakta. Ancak bir sendikalaşma olmadığı için sendikal hareket değil. Ama bu insanlar halihazırda sendikalı olanları da var, sendikasız olanları da var. Bu uzun vadede böyle bir şeyi nasıl etkiler sizce? Hani ya sendikalaşma oranını etkiler mi? Sendikaları bu konuya bakmakta etkiler mi? Yani şeyin dışında, sendika başkanlarının bu konuyu anlamış olmalarının dışında bir şey söylüyorum. Yani bir sendikalı her çalışanın durumunu fark etmesi ve bu konuda bir şeyler yapması, sendikasına da bir şeyler yaptırtmasını nasıl etkiler peki? Yani böyle bir şeyi öngörüyor musunuz?
Can öngörüyorum, şöyle öngörüyorum. Bilinçli bir toplum oldukları için artık yani şeyin emek sınıfına dahil olduklarını ve emeğin milli gelirden aldığı payın artması gerektiğini bilincine ulaştılar için hem sendikalaşma oranını artıracaklardır hem de sendikaların ilgisini çekmeye başladılar. Yani o toplulukları, yani binlerin, bak binleri oraya toplamak bir partiye için çok zor, bak söylüyorum. Bir partinin oraya toplaması. Ancak ceplerine para verip bedava otobüs verirsen, öğlen yemeği de bedava dersen gelirler. Hı hı. Bak burada bak ceplerinden para veriyorlar. Kendi ceplerine para veriyorlar.
Yemek yok.
Yemek yok. Ve zamanı harcıyorlar. Bakın düşünsene şimdi. Yani İzmir gibi bir yerde bir parti miting yapsa parayla toplayabilir ancak o kalabalığı. Ama bunlar kendileri geliyorlar. Ve Ankara'da gelecek. Ben göreceğim orayı. Ankara'da 50 bin kişi, 100 bin kişi bekliyorum ben orada. Bak düşün ceplerinden para harcıyorlar. Otobüs bileti alıyorlar. Öğle yemeğini, sabah kahvaltısıysa onu harcayacaklar. Çoğunun cebinde para yok. Birbirlerine dayanıyorlar. Ve dayanışmayı öğrendiler. Dayanışma konusunu öğrendiler artık yani.
Aslında bu anlamıyla dediğim şey için belki bir dipnot olarak İzmir'de olsun. Mesela İzmir'de bütün Ege bölgesi de aslında elinden gelince gelmeye çalıştığını gördüm. Yani en azından Uşak pankartı gördüğümü hatırlıyorum yani bir karede.
Her ilde temsilcileri var. Hı-hı. Dernek temsilcileri var. Her ilde var. Çok güzel bir de sloganı var. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, Mars'a çıksın artık bu yasa.
Evet.
Bak Edirne'den Kars'a kadar örgütlendiler. Her ilde temsilcileri var. Hı-hı. Şimdi ilçeye geçiyorlar. İlçe temsilci yapıyorlar.
Evet şu anda bir de o kısım var. Evet. Peki biraz da tabii az da vaktimiz kaldı. Bu derneğin Sosyal Yardımlaşma Derneği, emeklilik yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Hı hı. Bu derneğin faaliyetleri şu anda yani bunlar elbette bu örgütlenmesini de aslında yaymış durumda. Yani evet. Siz dediniz kısaca ama bu ne aşamada peki?
Örgütlenme aşamasında diyebilirim. Evet mesela İzmir'e 25 bin kişi gelmiştir ama bunlardan belki bini üyedir. Hı-hı. Diğeri üye değildir. Her toplantıda üye toplamaya çalışıyoruz. Çünkü dernek demek insan demek. Hı-hı. Ne kadar çok üyesi varsa o kadar güçlü demek. Hı-hı. Dernek demek gider demek. En başta kira giderin olacak. Hı-hı. Ona üyelerden toplayacaksın ki kiranı ödeyesin, giderlerini karşılasın. Derneğin üye sayısını da son yıllarda epeyce arttığını biliyorum. Hı-hı. Ve artırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte il ve ilçe teşkilatlarını kurduklarında daha fazla üye kaydetmek, daha fazla güç elde etmek ve bir cep telefonu SMS'iyle, bir WhatsApp mesajıyla, bir Twitter hesabıyla, bir sosyal medya paylaşımıyla aynı anda binlere ulaşma imkanı oluyor. Şurada toplanıyoruz. Veya şu konuda şunu yapın dediğinizde bir uyanış oluyor yani, bilinçlenme oluyor.
Evet yani onu da ben izlediğim kadarıyla gayet iyi gidiyor yani derneğin yayılması da. Aynı zamanda dernek bir konunun sürekliliği de yani az önce bahsettiğiniz konulardaki süreklilik nasıl sağlanacak? İşte bir dernekleşmeyle bu anlamda o derneğin daha da belki yayılması, daha kurumsallaşmasıyla mümkün olacak.
Belki dernek ileride vakıf olur, sendika olur, bir şey olur. Ama biz dernek olarak başladık. En küçük yapı dernek şu anda. Sonrasını bilmiyoruz ama bitmeyecek onu söyleyeyim yani. Çünkü emeğin milli gelirden aldığı payı artırmak için çabaları devam edecek. Bak bunu bir siyasi parti yapmıyor. Evet. Düşünün bir sendika yapmıyor. Homojen olmayan heterojen bir yapıyla gidiyoruz. Her partiden insan var.
Ama aslında
ama sınıf bu yani.
Bir sınıfa
dahil. Bir sınıfa dahil. Onu öğrendiler bakın. Görüşlerimiz değişik olabilir ama sınıfımız aynı. Emek sınıfıyız.
Evet. Yani EYT dediğimiz, EYT deyip aslında sloganlaşan emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını bayağıca konuştuk. Bu anlamıyla çözümünü de sağ olun aslında pek çok tarafıyla söylediniz. Tabii bu konuyu işlemeye devam edeceğiz. Göreceğiz. Biz de takipçisiyiz konunun. Ancak bu haftalık sonuna geldik artık. Evet sevgili YolTV izleyicileri bu hafta programımızı burada bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere.